Ayrım 39, sayfa 345. 6. Hac ve hikmetleri. Hac, mal ve sıhhat yönüyle gücü yeten Müslümanların ömürde bir defa belirli günlerde Mekke'deki Kabe'yi ziyaret ederek ve bazı rükunları yaparak ifa ettikleri bir ibadettir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah'ı hac etmesi, ziyarette bulunması Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Ali İmran 97. Hac, Allah'ı, ahireti ve önceki peygamberlerin hatıralarını akla getiren nişanelerle dolu bir ibadettir. İslami şuur, ibadet heyecanı, birlik ve beraberlik duygusu gibi pek çok yönden büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Her bir rüknün çok derin manaları vardır. Hacda insanlar büyük bir ibadet, dua ve zikir talimi görürler. Her hareketlerinde Allah'ı hatırlar ve onun muhabbetini gönüllerine yerleştirirler. Hacılar, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin halini hatırlayarak tefekküre dalar, onların bulunduğu mukaddes zaman ve mekanlardan feyz alırlar. Büyük bir manevi tesir altında kalarak ahlaki kemale doğru adım atarlar. Tevazu, hiçlik duygusu, sabır, teslimiyet, yardımlaşma, ihlas, zaman ve hareket disiplini, ölüme ve kıyamete hazırlık, hiçbir bitki ve canlıya zarar vermeme, kimse hakkında kötü düşünmeme gibi güzel vasıflar elde ederler. Çünkü dış görünüşü itibariyle bir takım semboller ihtiva eden hac, hakikatte muhtelif ruhi temrinler yaptıran, farklı mekanlardaki farklı davranışlardan ibarettir. Dolayısıyla herkes onun bir veya birkaç yönünden mutlaka istifade eder. Hacılar Mekke'ye yaklaşırken belirli yerlerde mikat mahallerinde elbiselerini çıkarıp iki parça havluya bürünürler. Buna ihram denir. Hac ve umre için ihrama girmek namaza nispetle tekbir almak gibidir. İhram, ihlas ve tazimin duygularla hissedilebilir bir şekli ve hac etme azminin açık bir fiile ifadesidir. Aynı zamanda bu nefsin her türlü lezzetlerini, rahatını ve adetlerini terk etmek suretiyle Allah'a boyun eğdiğini simgeler. İnsanın Allah korkusunu ve ona duyduğu saygıyı içinde hissetmesini sağlayarak yine onun rızası için yorgunluğa katlanma ve toza toprağa bulanma manasını ihtiva eder. Arafat, kabirlerden kıyamet sabahına kalkışı ve fevç fevç mahşer meydanında toplanışı hatırlatır. Bütün kullar Allah'ın huzurunda aciz, muhtaç ve ümit var bir şekilde af beklerler. Gönüller ve gözler tevbe yaşlarıyla ıslanır, nice samimi ilticalar Hakk'a yükselir. Hayat defterlerinde tertemiz sayfalar açılır ve Cenab-ı Allah'a ömrün bundan sonraki kısmında itaat üzere yaşanacağına dair sözler verilir. Böylece Arafat mahşeri bir tablo arz eder. Kıyametteki halin bir kısmı orada da yaşanır. Baş açık, ayak çıplak, üstte bir havlu, altta da bir havlu, hava sıcak. Adeta hiç kimsenin birbirine bakmaya takati yok. Bu vaziyette Kabe'de Allah'ın huzuruna çıkmak, ahiretteki ilahi huzura varmayı hatırlatır. Hacda dikişsiz elbise giymek ve birçok dünyevi işlerden men olunmak, dünyadan alakayı kesip her türlü mal ve mülkiyet iddiasını terk ederek tam bir fakr ve ihtiyaç haliyle Allah'a yönelmenin ve onun dergahına sığınmanın sembolü olarak anlaşılmıştır. Bu vaziyet insana, dünyaya hiçbir şeye sahip olmadığım halde geldim, dünyadan giderken de aynı vaziyette olacağım. O halde doğumla ölüm arasında sahip olacağım maddi şeylere hırs ve tamahla bağlanmam, bu uğurda insanlara zulmetmem, haksızlık yapmam ve ahlak kaidelerine aykırı davranmam benim için son derece zararlıdır kanaatini verir. Hac insanı kalbi hayata yönlendirir. Çünkü bu nazik ibadet av avlamamak, avcıya avı göstermemek, bir sineği bile öldürmemek, yeşil bir yaprağı dahi koparmamak, Allah'ın mahlukatını incitmemek gibi şefkat, merhamet ve muhabbet tezahürleriyle doludur. İhramlıyken bir ot bile sökülmeyecek, kesilmeyecek, bir kıl koparılmayacak, bir mahlukat avlanmayacaktır. Kötü ve müstehcen konuşmalar, kavga, gürültü ve çekişmeler yasaktır. Yalnız yaratandan dolayı yaratılanlara sevgi ve nezaket vardır. bilhassa gönül kırmamak zaruridir. Böylece insanlar zararsızlık talimi görürler. Toplumsal alaka, emniyet arayışı ve saldırganlık temayülü hac ibadetiyle terbiye edilir. Hacca giden Müslümanlar aynı zaman ve mekan içinde bir araya gelerek manevi bir ittifak içinde bulunurlar. Birbirlerinin dertlerini ve meselelerini dinler, uzaklardaki kardeşlerine mesajlarını iletirler. Mekke şehrinin bir adı da yerleşim bölgelerinin anası manasına Ümmül Kura'dır. Zira Mekke, vatan, renk, kılık, kıyafet gibi mefhumların ortadan kalkıp İslam kardeşliği altında bütün inananların tek bir millet olduğu gerçeğinin tecelligahıdır. Orada amir, garip, zengin, fakir, cahil, alim, padişah, tebaa hep bir arada, aynı elbiseler içinde, aynı meydanda ve aynı saftadır. O mübarek belde emniyet, huzur ve muhabbet kucağı, gönülleri feyzü bereket ve rahmetle dolduran peygamberler bucağıdır. Baştan sona güzellik ve iyilikle dolu olan bir hac, yani Hacc-ı Mebrur, nice güzel müjdelerin yanında kula, mesuliyet, affedicilik, bedeni ve ahlakı daima temiz tutmak, İslam kardeşliği, üstünlüğün ancak takva ile olduğu anlayışı, helal ve bol kazanç, ihlas, zikir, şükür ve takva duygularını elde etmek, günahlardan arınmak, Allah'ın üzerimizdeki hakkını ödemek, duaların kabulü gibi güzellikleri de kazandırır. 7. Kurban ve hikmetleri. Kurban kelimesi Arapçadan gerek maddi gerekse manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı ihtiva eder. İstilahta kendisiyle Allah'a yaklaşılan şeyi hususi olarak da Allah'a yakınlık sağlamak yani ibadet, kurbet maksadıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerden senede bir defa Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmeleri istenir. Kesilen hayvanın etinden ev halkı yiyebildiği gibi eşe dosta ve fakir fukaraya da dağıtılması icap eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula fakire yedirin. Hac 28-36. Müstehap olan kurbanı üçe taksim edip bir kısmını evde yemek, bir kısmını eşe dosta ikram etmek, bir kısmını da fukaraya dağıtmaktır. Ebu Davud, Edahi 9-10/2813. Kurban bize Hazreti İbrahim ve İsmail'in teslimiyetini ve kulluktaki üstün hallerini hatırlatır. Allah'ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip bunlardan usulünce istifade ve infak etmeyi öğretir. Zira Allah'ın emrimize verdiği nimetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslam kurbanı emretmiş ancak diğer taraftan da israfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta kurban edilecek hayvanlar için belli bir yaş sınırı koymuştur. Resulullah koyunu kulağından çekerek kesmeye götüren bir kimseye rastlamıştı. Hemen müdahale ederek hayvanın kulağını bırak, boynunun kenarından tut buyurdu. İbn-i Mace, Zebaih 3. Bir gün Peygamber Efendimiz koyun kesen bir adam görmüştü. Adam kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Bu katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz onu şöyle ikaz etti. Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce bilesen olmaz mıydı? Hakim 4-257-260/7570. Yine Efendimiz biriniz hayvanı keseceği zaman bunu hızlı ve tam yapsın tavsiyesinde bulunmuştur. İbn-i Mace, Zebaih 3. Kurban insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır. Toplumdaki kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir. İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar. Allah'ın nimetlerinden bütün kullarının istifade etmesini sağlar. Toplum halinde yerine getirilen ferdi ve içtimai ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmaya ve ona yaklaşmaya vesile olur. Kurban ibadeti Allah yolunda yapılan bir fedakarlıktır. Maddeyi Allah rızasına yani manaya tamamen feda etmenin bir ifadesidir. Binlerce yıl önce insanları maddenin dar sınırlarından ve belirli kalıplarından kurtarıp fikren ve ruhen yepyeni ufuklara yöneltmek için en büyük ve en dehşetengiz fedakarlığı, insanların bu hususa dikkatini çekmek için Hazreti İbrahim ve saygıdeğer oğlu Hazreti İsmail yapmıştır. Yapılan bu büyük fedakarlıktan sonra insanlar zaman zaman düçar oldukları gafletler müstesna, madde üstünü maddeden çok daha fazla değerli bulmuşlar ve bu meselelere yönelmişlerdir. Gözün dar zaviyesinden kurtulup daha büyük alemler arama azmi kazanmışlardır. Bu da birçok yeni keşiflerin, yeni buluşların ve modern ilmin nüvesini teşkil etmiştir. Profesör Doktor Ali Murat Darya, Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri, sayfa 261-262. Hazreti İbrahim'in evladı Hazreti İsmail'i kurban etme teşebbüsünde hareket noktası Allah aşkıydı. Bu aşka sahip olduğu için evladını kurban etmeye lüzum kalmadı. Beslediği muhabbet bir kurtarıcı olarak tecelli etti. Bugün bizim kurban kesmemizde para, mal, mülk gibi ikinci, üçüncü dereceden bir takım sevgilerimizi layıkı veçile sahip olmadığımız ilahi muhabbete ulaşabilmek için feda etmektir. Bu da ikinci, üçüncü veya daha aşağı dereceden de olsa herhangi bir sevginin gayret, çalışmak ve fedakarlık sonucu en üst sevgi, ideal sevgi yani ilahi sevgiye pekala yükselebileceğini göstermektedir. Yoksa Allah Teala kestiğimiz veya keseceğimiz kurbanların kanından da etinden de müstahnidir. Kestiğimiz kurbanların Allah Teala'ya karşı beslediğimiz sevgi ve muhabbetin artmasına hizmet etmekten başka hiçbir değeri yoktur. Daryal AGE sayfa 259. Cenab-ı Hak insanı yaratacağını söylediğinde melekler, bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kanlar dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Bakara 30. Buradan da anlıyoruz ki insanda yüksek oranda bir kan dökme güdüsü mevcuttur. İşte kurban kesmek insandaki bu güdüyü tatmin ederek cemiyet içerisinde insan unsurundan kaynaklanan pek çok meseleyi çözüm getirir. Hiç olmazsa birçok kötülüğü engeller ve yönlendirir. Daryal AE sayfa 274. Bu sebeple kurban kesen cemiyetlerde öldürme ve yaralama gibi vakalar sık değildir. Hatta son derece azdır. İnsanlar arası münasebetlerde kişilerin genç yaşta ölmesine ve sakatlığına sebep olacak sert tavırlar hakim değildir. Zira kurban kesen insanlar kan dökme güdüsünü tatmin ettikleri için gerilime düşmezler. Cemiyet içinde mevcut bu uyum ve esneklik de insanların daha sıhhatli, huzurlu ve uzun yaşamalarını sağlar. Daryal AE sayfa 244. Bu durumda kurban kesmek insanlarda marazi, patolojik olmayan fakat çatışmadan ileri gelen akıl hastalıklarını da önleyecektir. Zira akıl hastalıkları insanda mevcut gerilimin muayyen bir seviyeyi aşması sonucu ortaya çıkan psişik bir haldir. Daryal AE sayfa 245. Kurbanın gelişi güzel olmayıp senenin muayyen günlerinde kesilmesi, diğer ibadetlerde de olduğu gibi Müslümanlar arası birlik ve beraberliğin lüzumunu göstermektedir. Kurban ibadetinin faydası, sadece içtimai ve mali yardıma indirgenemeyeceği ve her ibadetin öz ve biçim olarak farklı mana ve hikmetleri bulunduğu için, kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi, mesela kurbanın parasının dağıtılması, fakirlere gıda yardımı yapılması, namaz kılınıp oruç tutulması caiz değildir. Zira her ibadetin yeri ayrıdır. 8. Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve zikirlerdeki hikmetler. Allah'ı zikretmenin ve ona dua ile yönelmenin insan hayatında çok mühim bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Zikir ve dua, insanın ruhen rahatlayıp huzura kavuşmasını ve emniyet duygusu içinde olmasını sağlar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur." Ra'd 28. İman edenlerin Allah'ın zikri ve Hak'tan gelen Kur'an ile kalplerinin huşu bulacağı vakit henüz gelmedi mi? Hadid 16. Resulullah Efendimiz de Rabbini zikredenle zikretmeyen kimsenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir buyurmuştur. Buhari, Deavat 66. Demek ki insan kalbinin canlanarak huzur bulması ancak Cenab-ı Hakk'ın zikriyle mümkündür. Yine zikir, nefsin arınmasını, olgunlaşmasını, günahların silinmesini ve hasenatın çoğalmasını temin eder. Kur'an'ın tesiri. Kur'an tilaveti de bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı olması sebebiyle Arapça bilsin veya bilmesin, okuyucusunun üzerinde tarifi imkansız, derin ve esrarengiz bir tesir icra ederek onu kendisine çeker. Bu, aynı zamanda Kur'an'ın sahip olduğu belagatin ve insanüstü ses ve musiki ahenginin tabii bir neticesidir. Zira belagat ile psikoloji ilmi arasında sağlam bir alakanın olduğu, bugün artık iyice yerleşen bir kanaat haline gelmektedir. Hiç şüphesiz söz sanatı ile insan ruhunun sıkı bir alakası vardır. Kur'an'ın tesirinde bu hususunda rolü büyüktür. Bakınız, Emin el-Huli, Kur'an tefsirinde yeni bir metot, tercüme Mevlüt Güngör, İstanbul 1995, sayfa 91-92. Sandır Hasan şöyle diyor, Kur'an-ı Kerim okurken kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçi Arapça bilmiyorum ve kelimelerin manalarını anlamıyorum. Fakat ritmi, okunma tarzı çok hoşuma gidiyor. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 2-136. Jackie Oyludağ da şöyle der. İlk defa Kur'an-ı Kerim'i işittiğimde, ki daha önce hiç Arapça sözler duymamıştım. Sebebini bilmiyorum ve bu sesi de şu ana kadar hiç duymadım ama çok tanıklık geliyor dedim. Ritimler ve sesler bana yakın geliyordu herhalde. Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sanki kalbim açılıyor, dünyanın bütün ışıkları kalbime doluyor ve tekrar göğsüm kapatılıyor. İşte öyle bir duygu yaşıyorum. Böken, AGE 2-27. Kur'an'ın namesi kulağa eriştiğinde kalp bütün safiyetiyle ona yönelir. Ondan büyük bir lezzet ve halavet duyar. Biraz ilerleyince ise mehabet ve haşyete gark olur. Bazı ayetler kulaklara ulaştığı anda insana sevinç ve haz verir, kalbini yumuşatır, onu ferahlatır ve imanını artırır. Bazı ayetlerde korku ve dehşetle ürpertir, kalpleri titretir. Bunu gayrimüslim pek çok insan da itirafa mecbur kalmıştır. Bakınız Maide 83, Enfal 2, İsra 107-109, Zümer 23, Abdülkadir Ata, Azametül Kur'an, Beyrut 1984, sayfa 87. Şu ayetler Kur'an'ın gönüllere tesir ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. Haşr 21. Rablerini tazim edenlerin derileri onu okuyup dinlerken ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükunet bulur. Zümer 23. Kur'an'ın gönüllere tesiri mevzuunda John Davenport şöyle der. Edebi noktayı nazardan Kur'an şarkın en şairane eseridir. Kur'an-ı Kerim'in Arap lisanı için hüccet olduğunda şek ve şüphe yoktur. Goethe'nin dediği gibi Kur'an okuyucularının kalplerini sahip olduğu füsunu ve güzelliğiyle tesir eder. Davenport, John, An Apology for Muhammad and Quran, London 1869, sayfa 66. Kur'an'ın bu tesiri sayesinde Müslüman olan Profesör Doktor Jeffrey Lang ise duygularını şöyle anlatmaktadır. Sonradan Müslüman olan pek çok kişinin de bildiği gibi Kur'an'ın bu hakiki gücünü hissetmek için Müslüman olmak şart değildir. Çünkü pek çok insan Kur'an'ın bu tür tesirini hissettikten sonra İslam'ı seçmiştir. Ayrıca İslam'la uğraşan pek çok gayrimüslim akademisyen de aynı hususu ifade eder. Arapça uzmanı olan ve Kur'an-ı Kerim'in İngilizce'deki en iyi tercümelerinden birini yapan İngiliz akademisyen Arthur C. Arbery, hayatında geçirdiği zor bir dönem boyunca Kur'an'ın kendisini nasıl desteklediğini anlatır. Arapça Kur'an'ı dinlemenin kendi kalp atışlarını dinlemeye benzediğini ifade eder. Gayrimüslim bir yazar olan Frederick Denny, Kur'an'ı okurken okuyucunun esrarengiz, bazen de ürpertici bir hal hissetmeye başladığından, bazen son derece korkutucu bir tecrübe yaşadığından bahseder. Okuyucu, Kur'an'ı okuduğu düşüncesinden ziyade Kur'an'ın kendisini okuduğu hissine kapılır. Profesör Doktor Jeffrey Lang, Melekler de Sorar, tercüme S. Levin İç'ten, İstanbul 2004, sayfa 190. Frederick Denny, İslam, New York, Harper & Row Publisher, 1987, sayfa 88. Regis Blasher bu hususta şunları söyler. Hatta Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı surelerin tilavetinden mütehassıs oluyor. Ya Muhammed'in muasırları, hiç olmazsa kin ile körleşmemiş olanlar hakkında neler düşünülmez? Blasher Regis, Introduction au Kur'an, De Edition, Paris 1959, sayfa 172. Okiç M. Tayyip, Kur'an-ı Kerim'in Üslup ve Kıraati, sayfa 1'den naklen. Son günlerde inancın, duanın, Kur'an okumanın ve diğer zikirlerin insan üzerindeki tesirleri üzerine ilmi araştırmalar yapılmaktadır. Onlardan birkaçına burada şöylece temas edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Müslüman bilim adamı Dr. Ahmet El-Kadi, Kur'an ve stres konusunda bir araştırma yapmış ve hazırladığı tebliği 1984'te İstanbul'da yapılan İslam Tıp Kongresi'ne sunmuştur. Bu bilim adamı araştırmalarının neticesinde Kur'an kelimelerindeki ses hususiyetlerinin stresi azalttığını tespit etmiştir. http://www.thehealthynews.org/tr news 05-11-10 dua tedavi iyileşme html 23-4-2007 Duanın faydaları. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli konularda yapılan farklı araştırmaların gözden geçirilip değerlenmesi yoluyla ortaya konulan bir çalışmaya göre ömrün uzamasında iyi beslenme, spor yapma, düzenli sağlık kontrolünden geçme ve hastalıkların uygun bir şekilde tedavi edilmesi kadar dini inancın da rol oynadığı tespit edilmiştir. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Daniel Hall'un çalışması, dini inancın sağlıklı uzun ömre müsbet katkısının diğer faktörlerden çok daha kolay olduğunu göstermektedir. http://k2vakfi.org/h1.htm 23-4-2007 Yine Ağustos 1982 ve Mayıs 1983 tarihleri arasında 393 hasta üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada hastalar ikiye ayrılarak bir kısmına haberleri olmadan dua edilmiş, diğer kısmına ise yine haberleri olmadan dua edilmemiştir. Çalışmanın başlamasından sonra tahlil edilen hadiseler kendilerine dua edilen gruptakilerin daha az konjestif kalp bozukluğu yaşadığı, diüretiklere daha az ihtiyaç hissettiği, onlara antibiyotik tedavinin daha az uygulandığı, daha az pnömoni vakasına rastlandığı, daha az intübe edildikleri ve oksijen verildiği görülmüştür. Rakamlara bakıldığında, gıyaben dua edilen hastaların her bakımdan daha iyi bir tablo çizdiği tespit edilmiştir. Bu tür tecrübelerin sonuçları 2001 yılının Ekim ayında New York Times dergisinde yayımlanmıştır. http://benotesi.com/index/php/option/content/task/view/it/38/1t/meet/56/23-4-2007 Murat Birsel konuyu şöyle değerlendirir. Time dergisinin Şubat 2009 özel sayısının kapağında dua eden bir kadın resmi var ve inanç nasıl tedavi eder diye yazıyor. Kapaktaki duanın iyileştirici gücü teması Washington deneyini hatırlattı. Washington deneyi diye bilinen hadise 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkentinde halka haber vermeksizin yapılan ve 8 hafta boyunca devam eden bir toplu meditasyon sürecinde şehirde suç oranının %20 nispetinde düşmesinin bilimsel kabul görüp kayda geçirilmesiydi. İnternette arama motoruna Washington Meditasyon Krim yazıldığında bu husustaki bilgilere ulaşılabilir. Şehirde kimse bilmiyor ancak birileri iyilikler güzellikler üzerimize olsun şeklinde huzur çağrısı yapıp bu enerjiye yoğunlaştığında oranın sakinleri bir anda sanki daha iyi insanlar oluyor. Murat Birsel, Star Gazetesi, 17 Şubat 2009, HTTP, www.stargazete.com, gazete, yazar Murat Birsel, namaz suçu engelliyor, 169.647, HTM.